Can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la yine huzurun peşindeyiz. Huzuru sizlerin de yardımıyla, desteğiyle, gayretiyle aramanın peşindeyiz, çabasındayız. Münir Arıkan'la ailede huzur arayışları devam ediyor efendim. 2019'un 29. programındayız. Daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir aile, daha iyi biz için, daha iyi bir anne olmayı, daha iyi bir baba olmayı, daha iyi bir dede, nine, hala, teyze, amca, dayı olmayı paylaşmaya gayret ediyoruz. Daha iyi bir evlat olmayı, torun olmayı, yeğen olmayı, elti görümce kayınpeder olmayı, gelin ve damat olmayı. Yani bu yılı ailenin bu asli unsurlarına ayırdık diyebiliriz. Bunları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta kısmet olursa daha iyi bir amca olmayı, aile hayatımızda çok özel bir yeri olan amcalarımızı sizlerle konuşmaya gayret edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz efendim ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @erkamradyo yahut @munirarıkan tweet adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, aile hayatımda özellikle programın ilk başında, dönem başında, birinci programda size arz ettiğim gibi kadim değerlerimizin, sarsılmaz temellerimizin hızla böyle parçalandığı, dinamitle paramparça edildiği, yıpratıldığı, itibarsızlaştırıldığı, değersizleştirildiği bir dönem yaşıyoruz. Batının gözünde en kadim ve en sağlam kalemiz aile. Dolayısıyla hani bunu Batı Doğu diye ayırmaya gerek yok. Yok işte İngilizlerin devletiymiş, Amerikan bilmem ne, Yahudi bilmem ne devletiymiş, Siyonistin bilmem ne. Hayır hayır, hiç böyle bir şey gerek yok. Allah katında yegane din İslam, tek düşman da şeytan. Dolayısıyla bazen İsrail suretinde karşımıza çıkabilir bir Yahudi olur. Bazen Amerika şeklinde karşımıza çıkabilir Hristiyan olur. Bazen ecdadımızda yaptığı gibi Selahaddin Eyyubi'nin karşısına bir Haçlı kumandan olarak çıkar. Perme perişan olur Haçlı ordusunun şeyiyle. Önemli değil hangi siretle bir surette çıktı ama kıyamete kadar Allah'ın da huzurunda şeytanın söylediği gibi onların yollarında duracağım ve onların altlarından, üstlerinden, yanlarından, yönlerinden girip onları senin yolundan saptıracağım iddiasına mesnet olmak adına şeytan gece gündüz durmaksızın çabalamakta. Dolayısıyla bunu sadece Batı'ya havale etmeye gerek yok. Biz kendimize havale etmemiz lazım. Çünkü oradaki Rabbimizin iddiası da sen benim halis kullarımı, gerçek bana inananları, halis kullarımı asla yolundan çeviremeyeceksin, kendi yoluna sevk edemeyeceksin, onlar üzerinde bir tasallutun olmayacak diyorsa orada ne yaparsa yapsın. Şöyle düşünün, çok çok özür diliyorum, örnek çok kötü olabilir ama hiç hayatınızda gece kulübüne gitmediniz, barlara, pavyonlara, diskoteklere. Dini bütün bir mümin mümine kişi olarak yoldan yürürken de yolun kenarında içeriden öyle bir sesler geldiğini falan duysanız kalbinizde bir ürperti olur yani. Orada günah işlendiğinden dolayı buz edersiniz, kızarsınız, sinirlenirsiniz. Hatta sabahlara kadar da böyle ses yaptıkları için şikayet edersiniz. Böyle olmasını istemezsiniz ama gönlünüz oraya akmaz. Niye? Çünkü siz Allah'ın halis kulusunuz. O taraklarda beziniz yok eskinin tabiriyle. Ama arada bir oralara yolu düşen bir insan için bu öyle olmaz. Her bir pişt pişt pişt bak sana falan dediğinde şeytan ya tövbe eder. Aynı içkiyi bırakmaya çalışan, sigarayı bırakmaya çalışan insanlar gibidir. Yenilir nefsine. Tamam der, kabul eder. Aynı kavga etmeyeceğim diye kavgaya bulaşmamaya çalışan insan gibidir. Tevbe eder, yemin eder, bir daha asla olmayacak der ama yine de devam edebilir. Dolayısıyla bu doğuyla, batıyla, hep söylediğimiz bir takım medyayla olacak bir iş değil. Bu bizim imani zaafımızdan dolayı kaynaklanan bir şey olduğunu kabul eder. Ve suçu sadece kendi nefsimize, kendi neslimize yüklenirsek o zaman çözümü, çaresi çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, dolayısıyla eski kadim değerleri yaşamak adına, onları kendi hayatımızda var etmek adına, kendi kutsallarımızı korumak adına, bu sadece kendi kadim değerimiz, kutsalımız, geleneğimiz, töremiz, adetimiz, örfümüz olduğu için değil, Rabbimiz böyle kurduğu için onları kurmak ve yaşatmak ve korumak ve kollamak adına bir ihya faaliyeti gibi düşünebilirsiniz bu programı. Ailede unutulan bütün değerleri yeniden ihya etmeye çalışan, ailenin bütün üyelerinin üzerlerine düşen, kendi üzerlerine düşen vecibeleri onları hatırlatmaya çalışan, belki anne baba, dede, amca, hala, dayı, teyze söylediğinde yüksüneceğimiz ama bu mikrofonlardan yüzünü görmediğiniz üçüncü bir kişi olarak duyduğunuzda kulak kabartabileceğiniz bir hakikat olması, bir hikmet olması niyazıyla bu programı sizin için hazırlıyorum. Umarım daha iyi bir ailemiz olması, aile derlerimizin daha iyi yaşanması, yaşatılması adına bir katkı sağlar. Bizi de dualarınızdan eksik etmezsiniz efendim. Can dostlarım, bu haftaki konumuz amca. Bildiğiniz gibi kendi örfümüzde babamızın erkek kardeşine ya da abisine taktığımız sıfat. Bizim kültürümüze has bir kavram. Yani İngilizce'de mesela amca ya da uncle derler, dayı ya da uncle derler. İkisi arasındaki bir şeyin ayrımı yoktur. Bize özel bir şeydir. Bu bize özel kısmını zihninizde biraz daha canlandırmak adına, eğer bize özel unsurları, tradition dediğimiz o gelenekleri, örfü, töreyi, adeti, ananeyi yok edersek, kadim değerleri hayatımızdan bir bir silersek, nasıl caz çavlak, kapkavalak bir hayata sahip olacağımızı anlayabilmek adına küçük bir girizgahla başlamak istiyorum. Kültür dediğimiz şey içerisinde hukukun da olduğu, sonuçta bütün o büyük değerlerimize ait bir pakettir. Kolay oluşmaz. Yani Avrupalılar 1935'li yıllarda robotlarla ilgili bunun etik hukukunu yazdılar. Robot hukukunun ahlakını yazdılar. Robot ahlakıyla alakalı davranışsal şeyleri yazdılar. Yani robotum bir komşuma zarar verdiğinde buna karşı hukuki olarak nasıl bir müeyyide uygulanacağıyla alakalı, ya da robotum sapıtırsa, yazılımında bir hata, error falan olursa ne olacak? Verdiği zararlardan sigorta şirketleri kapsamı altına alacak mı? Ben sorumlu olacak mıyım gibi, bunu işte neredeyse 90-100 yıl oldu yani öncesinden tartışmaya aldılar ve hala da tam oturmuş değil bu hukuk. Son yıllarda özellikle sürücüsüz arabalarla alakalı hukukun bu etik alt dalı, ahlaki yönden felsefi bir şekilde buna bakan alt dalı özellikle Harvard'da çok büyük çalışmalar yapıyor. Çünkü sadece otonom araçlarda üzerine kamerayı koyup algıladığı sensörlerle karar vermesi değil, verdiği kararın insan içinde saygı duyulan etik, ahlaki bir karar olabilmesi. Ve sık sık bununla alakalı hatta bir şehir bile kurmuşlar, içinde insanların olmadığı maketlerle sürücüsüz otonom araçlara yolda gitmeyi öğrettikleri. Çünkü öğrenen bir organ yapı. Biliyorsunuz dün ilk defa Rubik küple alakalı 3 farklı yapay zeka insandan çok daha hızlı bir süre içerisinde ve programlanma yapılmadan bunu öğrenerek çözmeyi başardı. Dolayısıyla öğreniyorlar, tıpkı küçük bir bebeğe eğitim vermeniz gibi. Ama bunu siz onlara kodlarını yazarak öğretmiyorsunuz. Onlar yaşayarak öğreniyorlar bunu, bu yapay zekada. Dolayısıyla o hukukun bu etik ahlaki kısmında, mesela bu otonom sürücüsüz araçlarda acaba sizi korumak adına duvara çarpsaydı ölecektiniz. Ama sağ tarafa kırarsa bir yayanın üstüne de kırmış olacak. Ama yaya da ölecek, ama belki ağır yaralanacak, ama siz de kurtulacaksınız. Acaba buradaki otonom araçlardaki yapay zeka, akıllı zeka nasıl karar verecek? Neye göre karar verecek? Bunun algoritması ne olacak? Tabii algoritma dediğimde de bina araba olsun görünen, ama altyapısı algoritma, onun matematiksel ahlaki etik yönü, temelinin ne olacağıyla alakalı, temel diyorsak da orada bir değer vardır. İşte tam da bu açıdan oluşturduğumuz, yüzyıllar boyu yaşayarak hem de dünyanın hayran kaldığı bir şekilde yaşayarak oluşturduğumuz aile hukukunda son yüzyılda İsviçre gibi gayet güdük bir ülkenin, bunu kültürel anlamda söylüyorum, bunu aile anlamında söylüyorum, hatta ailesi aile bile denmeyecek bir ülkenin kanunlarını alıp bunu medeni hukuk diye de kendi ailemize dayatmanın mantığını inanın çözebilmiş değilim. Bu anlamda biz onların hukukunu almış olabiliriz. Onlara hayran kalıp muasırlaşacağız, Avrupalılaşacağız, çağdaşlaşacağız diye. Ama şunu gerçekten büyük bir içtenlikle bilmenizi isterim ki ne zaman yurt dışına gitsek Müslüman ailelere hayranlıkla bakıldığını, bu hayranlığın içsel bir gıpta ile, hasetle, kinle de zaman zaman örtüştüğünü, çünkü kendi sahibi olmadıkları değere karşı kedi sahibi olmadığı ciğeri pis dermiş özdeyişinde olduğu gibi bu değeri pisletmeye çalıştıklarını, yok etmeye çalıştıklarını, bazen taciz ettiklerini, tahkir ettiklerini, aşağıladıklarını, laf attıklarını, sataştıklarını, kavga ettiklerini, ölüme varan magandalıklarla bir saldırıda bulunduklarını da şahit oluyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla onların gözünde inanın içlerindeki o yanık, o iç huzurlarını yok eden ses, keşke senin de böyle bir ailen olsaydı diye gıpta ediyordur, imreniyordur gerçek Müslüman ailesine. Bu anlamda onların bile bu kadar saygı duyduğu aile yapısına, bizim kendi çocuklarımızın saygı duymaz bir hale gelmiş olmasında bir paradoks olarak görüyorum, bir ikilem olarak, bir kısır döngü olarak görüyorum. Ne oldu da bu duruma düştük diye düşünmemiz gerektiğini, küçükken bize öğretmişlerdi işte, orada bir köy var uzakta, gitmesen de görmesen de o köy senin köyün. Bunu bizim değere çevirirsek orada bir değer var, çok çok uzakta bizden. Yapmasan da etmesen de yaşamasan da o değer senin değerindir diye bir saçmalık asla olmuyor aziz dostlarım. Yaşanıldığı zaman içselleştiriliyor. Denize dalıyorsun, bir göle, havuza atlıyorsun. O suyu bütün hücrelerinde hissettiğinde, boğulma riskine girdiğinde yüzmeyi öğreniyorsun. Öyle kataloglardan öğrenecek bir şey değil yüzme. Bu anlamda kadim değerlerimiz bütün dünyanın hayran kaldığı, çünkü kadim değerlerimiz Rabbin kurduğu şekliyle sünnetullah'ta, adetullah'ta var olan bir yapıdır. Bu Rabbin kurduğu bir yapıdır. Nasıl bir dilin inceliğine hayran kalıyorsak, maymundan gelmedik. Öylesine agu bigi dugu derken de merhabalar, nasılsınız efendimi keşfetmedi insanlık. Bütün kelimeleri Adem'e öğreten Allah'ın adına yemin ederim ki her dil Allah tarafından, en son Avrupa'da uydurulmaya çalışılan Esperanto dili hariç bütün uygarlıkların, bütün kültürlerin, kavimlerin konuştuğu diller Allah tarafından onlara bahşedilen language acquisition device'la, dil kazanım cihazıyla, zaten beynimizde o dilin öğrenilmesinde bir altyapısıyla hazır olan, üzerine kelime eklediğimizde konuşmayı öğrendiğimiz bir kutsal ve kadim yapıdır. Aynı böyle olduğu gibi aile de Allah'ın bizim için kurduğu, razı olduğu, bu imtihanı bu şekilde uygun gördüğü bir yapıdır. Geçen bir aile terapisinde bir kardeşimle konuşuyordum. Kesinlikle ve kesinlikle inanmıyordu aile mefhumuna, evliliğe, bir eşle bir hayatı, bir ömrü sürdürmeye. Şöyle bir konuşma geçti aramızda. Bak dedim kardeşim, kendini bir düşün. Cumhurbaşkanlığına gitmişsin, külliyede bir hafta ağırlanmışsın. Cumhurbaşkanımız senin o varlığından çok mutlu olmuş. Ve demiş ki sen benim danışmanımsın, bundan sonra haftada bir gün geleceksin, hangi konudaysa işte senin konun o konuyla alakalı bana danışmanlık yapacaksın. İşte özel uçaklar, özel arabalar, özel tahsisatlar, inanılmaz böyle makam, mevki, işlerin gittiğin her yerde onun adına rast gidiyor, bütün kapılar açılıyor. Nasıl hissedersin kendini? Herhangi bir şeye ihtiyaç duyar mısın ekstradan? Ha, gideyim bir de ben kahveci Mehmet amcanın da bir şeyini alayım, rızasını alayım, onun da bir iznini alayım, ondan da bir geçer akçe bir olur alayım der misin? Hayır, zaten en üst makamdan şeyini almışsın, mutlu olursun, onun dışında da başka bir şey düşünmezsin. Teşbihte hata yok ama şimdi şöyle düşün dedim. Bir de yani eğer ülkenin kurtuluşuyla alakalı büyük bir projenin içindeysen de aklına başka hiçbir şey gelmez. O projenin peşinde külliye ev, külliye ev, mekik dokuyup durursun. Bu ülkeye hayır hasenat yapmak adına. Hiç başka bir şey yapmazsın. Doğru mu? Doğru dedi. Peki dedim şöyle düşün. Cennettesin şimdi. Külliyeyi falan unut. Allah'ın huzurundasın. Yaratmış seni. Ruhundan üflemiş sana. Melekler de itiraz etmesine rağmen. Sonra sormuş melekler, hiçbir şey bilmemiş. Kelimeleri öğretip sana sormuşlar. Yani hepsini söylemişsin. Ve büyük bir şeyle, gururla, onurla melekler karşında sana secde etmiş, sana, seni takdir ederek Rabbinin sende ihsan ettiği o özel manaya hürmeten nasıl hissedersin kendini? İnanılmaz dedi hocam. Peki devam ettik, bir düşün dedim ya. Sonra seni salmış cennete, tek başınasın, Ondan sonra cennetin bütün nimetleri. Yani şimdi biz elimizde son model bir telefon aldığımızda bile günlerce, aylarca elimizden bırakamıyoruz. Yeni bir bilgisayar aldığımızda günlerce, haftalarca elimizden bırakamıyoruz. Uyduruk kaydırık bir eve girdiğimizde bile onu gezmeden, şöyle bir etrafına bakmadan, iki oda, bir salon, bir küçük ev sonuçta ne olacak yani? Duramıyoruz. Yeni bir tatil köyüne gittiğimizde onun işte havuzunu, sıpasını, şurasını, burasını keşfetmeden, bakmadan, oradan faydalanmadan duramıyoruz. Sonsuz, uçsuz bucaksız cennettesin. Bir düşün yani. Her attığın adımda hayrete düştüğün, aklının tavana vurduğu, inanılmaz dimağının kuruduğu, şaşkına döndüğün bir rahmete kavuştuğun, bir nimete kavuştuğun bir ortamdasın. Aklına başka bir şey gelir mi? Gelmez hocam dedi. Tamam dedim, işte orada bak dur. Sınırsız ihtiyaçlarınla alakalı, o sınırsız nimetlerin içerisinde hiç de aklına başka bir şey de gelmezken, el bebek gül bebek giderken, onda sükunete bulacağın, sükunet bulacağın eş yaratmış sana. Hava validemizi yaratmış. İşte bu dedim, aile hayatının varlığıyla, var olmasıyla alakalı en büyük delili İslam itikadının. Gerek olmasaydı orada olmazdı. Hani bazıları var böyle, bana uygun değil diyor, bana göre değil diyor. Benim çünkü şöyle güzel bir iş yapıyorum, şöyle güzel bir faaliyet yapıyorum. Dolayısıyla evlilik bana göre değil, aman o faaliyet aksamasın diyor. Evlilikten daha büyük, daha güzel bir faaliyet olamaz can dostlarım. Çünkü Allah böyle takdir etmiş. Yani şöyle diyebilirsiniz, ben üniversiteye gitmeyeceğim. Üniversitenin dışında da bir ilim olabilir. Ben şirket kurmayacağım, home office, evden de çalışacağım olabilir. Ben tarlada tarım yapmayacağım, binalarda dikey tarım yapacağım olabilir. Ben toprağa ekmeyeceğim, sulu ya da topraksız tarım yapacağım olabilir. Bir sürü olabilirlikler, olasılıklar var ama bunun içerisinde ben bir hayat kuracağım ve burada da bu ailesiz olacak diyorsanız, bu asla ve asla ve kata olamaz. Çünkü bunun bütün toplumun nezdinde var olduğunu düşündüğünüzde, bir şey idealse herkesin yapmasını istersiniz değil mi? Bu güzel bir şeyse. Herkesin bunu yaptığında ne olacak? 100 yıl sonra insanlık yok. Var olan herkes ölecek. Kimsenin eşi ve çocuğu olmayacak ve bütün insanlık öldü. Sonu insanlığın ölümü olan bir şey de hayat olamaz. Dolayısıyla Allah'ın takdir ettiği, bizim için en uygun budur dediği aile ortamına halal getirecek, onu inkıtaya uğratacak, onu zarara uğratacak her çaba Allah'ın bizi yaratma muradına da gizli bir şirktir. Çok sevdiğim bir dostum böyle anlattıkça elhamdülillah teslim oldu. Evlilikle alakalı böyle fikirleri şeydi, ben hiç evlenmem, evlenmeyeceğim gibiydi. Ama ben baktım o konuşmanın sonrasında, o koçluğun sonrasında elhamdülillah uygun bir şey çıktığında, tabii ki uygun bir fırsat olduğunda, uygun bir eş, küfüvet, denklik esas ve hasıl olduğunda, gönül bu konuda bir ürperdiğinde, elektriklenme olduğunda, birbirlerine elektrik aldıklarında uygun olması durumunda, tabii ki öyle ilk karşılığında çıkanla da değil, evlilik inşallah sizin de duanızla hasıl olacak duruma geldi. İşte bu anlamla hani bizim kültürümüzde has bir kavram dediğim şey, bizim kültürümüz Allah'ın bize lütfettiği, bizim için yarattığı sünnetullah'tır, adetullah'tır. Bunu yaşattığımız zaman bu bizim geleneğimiz haline gelir. Ve burada da Allah birçok onun içerisinde lütuflar, bize ihsanlar lütfeder. Bu anlamda aile hayatının Rabbimiz tarafından bir lütfu ilahi olduğunu, bir lütfu ihsani olduğunu, bizim hayrımıza, iyiliğimize bir kurum olduğunu asla unutmayalım. Şu anda Cumhurbaşkanımız mahallelerimizde olan muhtarlarla alakalı görüşmeler yapıyor. Onları külliyeye çağırıyor. Dese ki size, benim bundan sonraki temsilcilerim, şu andaki siyasi anlamda belediye başkanları ama mülki anlamda da valiler, kaymakamlar, ama bunları ilga ediyorum, iptal ediyorum. Bundan sonra muhtarlar dese hepimiz muhtarlara teveccüh ederiz. Bütün işler oradan görülecek dese hepimiz muhtarlıklara başvururuz. Yani şu anda dünya işlerinin nasıl yürüyeceğiyle alakalı Rabbimiz genelgesini yayınlamış. Resulullah Efendimiz o genelgeye en uygun kişi olduğuna göre, yaşayan Kur'an olduğuna göre, üsve-i hasene olduğuna göre herhalde ondan daha yoğun işi olan bir insan dünyaya gelmemiştir, gelmeyecektir ve gelemez. Muhteşem bir insan, son peygamber, Allah'ın en sevdiği kul, rahmetülül alemin, alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bir eş, iyi bir koca, iyi bir evlat, iyi bir torun, iyi bir dede, iyi bir amca, iyi bir dayı, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, İyi bir yoldaş, iyi bir idareci, iyi bir savaşçı, iyi, hep iyi. Ve yoğun, 23 yılda İslam uygarlığını kuran, son kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kendi gönlünden, Cibril Emin'den aldığı şekliyle bize aktaran, bunu yaşayarak bize örnek olan o yüce insan. Hani vakti olmasaydı herhalde onun vakti olmazdı. Yaptığı şeyleri, başardığı şeyleri düşündüğümüzde o çökmüş çirkef toplumun içerisinde bir gül bahçesine, bir gülistana döndürdüğü o büyük mücadelesinde herhalde kıymetli bir iş olmuş olsa dünyada en kıymetlisi olurdu, değil mi? Onun için bazı kişilerin böyle uyduruk kaydırık şeylerle benim yaptığım iş çok mübarek bir iş, ben işte onun için aileyi iptal ediyorum, eşi iptal ediyorum, ha şöyleyse bunu anlarım. Ben psikolojik olarak bir eşi yönetemeyecek durumdayım, mahcur bir durumdayım, kısıtlı bir durumdayım, engelli bir durumdayım, psikolojik anlamda sorunlarım var, bunu çözmeden şu an için olmazsa tedavi olana kadar tamam, bunu anlarım. Ama Allah'ın yarattığı sünnetullahla alakalı, hani şöyle düşünün, aldık elimize bir tane küçük bir çekirdeği ve bunu bir bardağın içine koyduk, onu da buzluğa koyduk ve onun da o derin dondurucuda büyümesini bekliyoruz. Ne kadar saçma olurdu, değil mi? Çünkü onun fıtratında onun toprağa ekilmesi var. İnsanın fıtratında da evlenmesi var. Bunu asla unutmayın can dostlarım. O anlamda aile içerisinde oluşturduğumuz problemlere bu açıdan bakmanızı istirham ediyorum. Aile içerisinde yaşadığımız her kavga, dövüş, savaş, çıkarttığımız her problem Allah'ın sünnetullahına, adetullahına kurduğu düzene bir saygısızlık. Dolayısıyla o hadis-i şerifte de bunu çok güzel anlıyoruz. Boşanma evet Allah'ın helal gördüğü, kerhen izin verilen bir şey ama her boşanmada da arşın direklerinin titrediği, sallandığı söyleniyor. Dolayısıyla Allah'ın kurduğu sistemin bozulması söz konusu. Aile problemleri yaşayan ve yaşatan bütün dostlarım bu anlamda buna bir daha baksa çok çok sevinirim. Ben Allah'ın kurduğu bir sisteme, ben anneme sadece, babama, amcama, halama, dayıma, teyzeme, kuzenime, görümceme, gelinime, eltime, kayınvalideme, kayınpederime değil, Allah'ın kurduğu bir sisteme saygısızlık yapıyorum gibi düşünse, o kadim değerlerimiz, o geleneksel töremiz çok daha güzel bir şekilde yaşatılır. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçlarında huzur aramaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz amcaydı. Biz genelde saygı duyduğumuz kişilere amca deriz. Bizim kültürümüzde bu vardır. Sevdiğimiz kişilere amca deriz. Sempatik kişilere amca deriz. Mesela semtimizdeki, mahallemizdeki bakkal amca ifadesi bunun en büyük örneğidir. Çünkü her gün gideriz. Çünkü bize ürünlerin iyisini veren, paramız olmasa da bunu veresiye veren, ailemize faydası dokunan, varlığımıza saygı duyan bir insandır. Mahallemizin sempatik ve bize iyiliği dokunan esnafına taktığımız lakaptır. Sokaktaki insanlarla böyle hemen böyle kaynaşmaya, yolculukta yol arkadaşıyla hemen arada kanki olmaya meyal halimiz dolayısıyla yabancı birine de biz aileden birinin sıfatını vererek onu o sıfatla çağırma özelliğimizi kullanarak kaynaşmaya çalışırız. İngilizlerde sittin sene uncle demezler. Yolda gördükleri birine sir der, mister der, madam der, pardon der, hey der ama asla uncle demez, amca demez. Biz buyur amca deriz, değil mi? Yer vereceğimiz bir kişiye, saygı duyduğumuz bir kişiye tabii ki amca deriz, sevdiğimiz bir kişiye. Dolayısıyla içinde sempatiklik olan, babacanlık olan bir şeydir girizgah kısmında. Amca sözcüğü genelde bu anlamda daha sempatik ve daha sıcak olarak kullanılır. Yaşça büyük olan birisine hitap ederken öncelikli olarak tercih edilir. Yani düşünün işte o bakkala gittiğiniz zaman bakar mısın bu ne kadar falan demeyiz. Bunun fiyatı ne kadar amca deriz yani. Amca bir bakar mısın deriz. Böyle bir yakınlık işte otobüste metrobüste yaşlı bir adama yer verecekken otur babalık falan demeyiz. Saygısızlık olur. Buyur amcacığım sen otur deriz. Bu anlamda dayıya baktığımızda biraz daha maço, biraz daha hafif şekliyle kullanılır. Dayı daha yüzeysel, daha içtendir ama daha yüzeyseldir. Kaba dayı sözcüğünde hani kabanın sonuna dayı eklenmesi dayıyı kaba yapmaz ama o serbest bir çağrışımıyla oluşturulmuş bir şeydir. Biraz maçoluk, biraz bıçkın delikanlık, biraz hafiflik vardır tabiatında. Biraz sorumsuzluk vardır. Mesela dayılar aile içerisinde, küçük dayılar özellikle parayı daha çok har vurup harman savururlar, daha fazla harcarlar. Evin büyük ablası evlenmişse gelin gittiği yerde erkek kardeşini ağırlamışsa, yani dayımızı ağırlamışsa annemiz biraz har vurup harman savurabilir. Biraz sorumsuzluk da yapabilir. Biraz saygısızlık da yapabiliriz. Yapabilir babamıza karşı. Ama amca öyle değildir. Bizim kültürümüzde aziz dostlarım, amca babanın yarısıdır. Amca baba yarısı olması demek, yani nasıl yerleşir kültüre? İşte babalar, yavrum bana bir şey olursa size ilk önce bakacak olan amcanızdır diye çocuklara sağlık verir. Allah muhafaza bir kader mahkum olup hapse düşmüşsek orada amcalar bakar. İşte bir üniversiteyi kazanmışsak, orada okuyorsak, yurt dışına gitmişsek babamızla birlik olup bize onlar bakar. Dayı da birazcık daha bu sorumluluk kendi tarafına göredir. Hani kız tarafı, erkek tarafı. Ama bizim ataerkil aile yapısı içerisinde amcalarımız genelde babalarımızla eşler tuttuğumuz, bize nasihatler veren ailenin büyük abileridir. Ataerkil toplumlarda soy baba tarafından çektiği için de bu böyle olmuş olabilir. Ya da babadan devam ettiğini düşündüğümüz için, baba tarafı da bizim taraf olduğu için böyle görüyor olabiliriz. Mesela tabirlere baktığınızda da bunu anlarsınız aziz dostlarım. Gelin alırlar, değil mi? Gelin almak. Ama kızların gelin gitmesi vardır. Yani birisi alır kendine, kendine yuva kurar. Birisi yuvasından uçar gider, başka yere gider. Yani kız tarafı dağılan ama erkek tarafı onu toparlayan. Bu anlamda işte o dağılan kısımda kaldığı için dayı kız kardeşiyle ayrıldığından dolayı, kız kardeşi hani bizim annemiz, onun erkek kardeşi dayımız, o anlamda söylüyorum. Dağınık bir taraftır yani. Ama erkek tarafı toparlanan, işte kendine gelin alan, kız alan, yuva kuran, yeni bir hayata başlatan bir taraf olduğu için biraz daha enerji merkezidir. Biraz daha merkezi bir konumdadır. Bu anlamda amca da manevi anlamda ailede merkezi bir konumda olur. Daha bir amca olmak adına biraz erkek kardeşlerimize karşı saygıyı ve sevgiyi pekiştireceğimizi düşünüyorum ben. Yani daha bir amca olmak demek, ilk önce kendi erkek kardeşlerimize karşı sevgimizi, saygımızı pekiştirmek, kardeşlerimiz arasında tutkun olmak demek. Eğer bir ya da birkaç tane abiniz ya da erkek kardeşiniz varsa her biriniz amca adayısınız demektir can dostlarım. Ama tek erkekli ailelerde amca tadına asla ulaşamayacağımız kesin. Bu anlamda daha iyi bir amca olmak bizim yeğenlerimiz olan iletişimimizi de güçlendirir. Daha iyi bir amca olmak kardeşlerimizin eşiyle, yani yengelerimizle olan iletişimimizi de güçlendirir. Onların aileye karşı bakışını da güçlendirir. Aile koştuğunda ben böyle inanılmaz acılar yaşamış ailelerle tanıştım. Anadolu'nun belli coğrafyalarında büyük amcalar ailenin büyük babası gibi de oldukları için, özellikle dedeler gittikten sonra, birinci kuşak vefat ettikten sonra ikinci kuşağın en büyükleri amcalar ailede yarı baba sayıldıkları için, amca baba yarısıdır demiştik ya, bazen özellikle hanımefendilerle ilgili, gelinlerle ilgili iş zorbalığa dönen problemlere dönüşmüş. Bunu yaptığım koşluklarda sıklıkla yaşıyorum. İşte oradaki yenge hanım, oradaki gelin hanımefendi bir şeyler istemiş, ihtiyacı alınmamış. Savaşa gitmiş, işte şehit düşmüş, gelin hanım izin verilmemiş gitmesine, evlenmesine izin verilmemiş. İşte Allah muhafaza o evdeki amcalardan biriyle zorla evlendirilmeye çalışılmış. Anadolu'nun bu tarz yürek yakan öyküleri evet var ve yaşanmış. Ama bunun yavaş yavaş İslami bilgilerle terapi edildiğini, tedavi edildiğini de görmek bana bir mutluluk veriyor. Bu anlamda hani işin zorbalık kısmında şu anda da görüyoruz, işte yok yeğenini vurdu, işte amcasını öldürdü, bilmem neyi parçaladı gibi. Onlar bizim için kıstas asla ve asla olamaz. Bu anlamda ailenin derbederi, zorbası, mahvedeni falan gibi değil de o kısma bakmadan, öyle bir yaşanmışlık da olmasına rağmen, bu tarz Anadolu'da bazı yürek yakan öyküler olmasına rağmen, bugünkü konumuz içerisinde onların ıslah olması için dua ederek, aslında babanın yarısı olan aileyi çekip çeviren amcalığa vurgu yapmak istiyorum. Amcalar birlik olduğunda ailede dirlik olur can dostlarım. Bir aile, daha doğrusu büyük aile, İlk önce amcalardan yıkılır. Dayı o kadar etkilemez. Dayı gider, okur, şehir değiştirir, evlenir, çoluğa çocuğa karışır. Amcalara göre çünkü biraz daha dışarıdadır. Dayılar kavga eder, biz ayırabiliriz ama amcaların kavgası ölümcül olabilir. Amcaların kavgası yaralar çünkü, ayırır. Ondan sonra yüz yüze bakamaz hale geliriz. Şu anda birçok böyle aile koştuğunda gördüğüm mirasla alakalı mesela amcalara müdahil olduğu şeylerde dayılar biraz daha hat bilen, kız kardeşlerinden dolayı nasıl olsa onun ailesi diye biraz daha temkinli yaklaşan bir tarzda olabiliyorlar. En azından saygılı ailelerdeki dayılar diyeyim. Hepsi böyle sabırlı davranamıyor. Ama amcalarda zaten o gelinin, eşi ölen gelinin gönderilmemesinin Anadolu'daki sebebinden bir tanesi malın gitmemesi, gelinin yabancıya gitmemesi, bir başka küçük amcadan biriyle evlendirilmesinin sebebi de bu yani. İnşallah bu tür saçmalıkların olmadığı bir Türkiye'de yaşamak mümkün olur hepimiz için. İnsanları irşad ettiğimiz, ihya ettiğimiz, onları bilgilendirdiğimiz, bu tür yanlışlıkları onlara anlattığımız, kul hakkının onlarla alakalı sorumluluklarını yerine getirecek bir kıstas ve mihenk olduğu bir Türkiye yaşanır inşallah. Ama bu tarz problemlerin dışında amcalara baktığımızda bu aileyi toparlama, mirasla ilgili kavgaları önleme, aileye sahip çıkma adına bu fonksiyonlarını bilip biraz daha çaba sarf ederlerse inşallah şeytan araya girmeyecektir diye düşünüyorum. Eskiden can dostlarım bir yerde bir kız istendiğinde amcasına dayısına sorulmadan verilmezdi. Baba yarısı amcanın da bir ağırlığı vardı. Dayılar biraz daha yeğenlerinden yana ama amcalar aileden yana, ailenin o ataerkil yapısını korumakla alakalı bir şeyler yapardı. Hakikaten amcanın aile birliğini koruma görevi vardı. Şu anda bir şeyde danışmanlıkta çıkmıştı böyle bir vaka geçenlerde. 10-12 kardeş ve hepsi de erkek, kız kardeşleri olmamış bir ailede. Aile büyüğü vefat etmeden evvel toplamış 12 tane erkek evladını da, evlatlarım demiş, bir tek şey size demiş, vasiyet olarak bırakıyorum. Bir kısmınız şu anda evli, bir kısmınız bekar. Ben öldükten sonra büyük ihtimalle o bekarlar da bir şekliyle yavaş yavaş evlenecek. Biz de böyle büyük bir şirketin sahipleriyiz. Bu şirketin devam etmesini istiyorsanız ki size vasiyetim bu ismi korumanız, bu şirketi devam ettirmeniz, helalden kazanmanız, faize düşmemeniz, borç parayla iş yapmamanız, işçinin alın teri kurumadan hakkını vermeniz, buranın örnek bir işletme olarak devam etmesi. Dolayısıyla bu vasiyeti yerine getirmekle alakalı sessiz olun demiş. Eşlerinizi işinize sokmayın, aranıza sokmayın. Bir problem olduğunda evinize gidin, orada beraber çözün. Mesajlaşmalarla, şunlarla, bunlarla işi halletmeyin. Ve hakikaten öyle yapmışlar. Çok da mutlu bir aile. Problem olduğunda yenge hanımlar, aa bunlar ayrıldı falan diye düşünürken bütün kardeşler toplanıp o eve gelmişler. Böyle bir problem yaşandı, bunu nasıl çözeriz diye ve çözmeden de gitmemişler. 1-3-5 derken ailenin bütün üyeleri evlenmiş. Bu bir gelenek olmuş. Yenge hanımlar da bunu anlamışlar. Anlamışlar ki ayırmaya çalışırlarsa kardeşleri, onların zihnine girerler, ya biz ayrılalım bak az olsun öz olsun bizim olsun gibi bir çabaya girerlerse, anlamışlar ki kesinlikle eşleri kendilerini boşayacaklar. Yenge hanımlar da ondan sonra hadlerini bilip işe hiç karışmaz, işi kendi aile yapısı içerisinde bırakır olmuşlar. İşte bundan dolayı çok çok büyümüş. Bu anlamda yani aile içerisinde herkesin fonksiyonlarını bilip ona göre çabaladığında aile birliğinin korunması, kollanması çok daha iyi olacak. Amcalarla ilgili bir başka unsur, amcaların yeğenleri yetiştirme görevinin olmasıdır. Onlarla alakalı eğitimlerine katkı sağlamasıdır. Hele hele böyle kırsal kesimlerde bunun biraz daha ağırlıklı olarak var olduğunu düşünüyorum ben. Bir aile kültürünü, bir aile değerini oluşturma adına, onu yaşatma adına amcaların ya da amcalarımızın özel görevli varlıklar olduğunu düşünüyorum. Tabii burada babalarımızın da biz bir şey söylediğimizde yeğenimize, yani buna karşı çıkmaması, daha doğrusu amcaların, o amcalardan bir tanesinin yeğenine karşı bir şey söylediği durumda kendi çocuğunu korumak yerine kardeşini koruması. Amcadır, söyler tabii ki sen halt etmişsin, niye böyle yapıyorsun gibi, ona sahip çıkma yerine kardeşine sahip çıktığında amcanın ağırlığı bir kat daha artacaktır. Amcanın ağırlığının babayla paralel bir şekilde eş zamanlı olduğu ailelerde eş güdümlü bir yönetim dediğim, birlikte yönetmekle alakalı oluşan bir güzellik, bir hayır hasenat oluşuyor, manevi huzur oluşuyor. aile söz birliği yapmış gibi bir konuda mutabakata varmış oluyor. Çocukların zihni bu konuda kirlenmemiş oluyor. Bu anlamda erkek kardeşlerinizle oturup aile birliğiyle alakalı, ailenin bundan sonraki yapısıyla alakalı, gidişatıyla alakalı hemhal olursanız, konuşursanız hem yenge hanımlarla alakalı iletişim, hem yeğenlerle alakalı babanın eksik kaldığı alanlarda onlara vereceğiniz terbiyeyle, onların algısıyla bu sorumluluğu yerine getirmeyle alakalı çok daha güzel bir aile yapısına kavuşacağımız kesin olacaktır. Aziz dostlarım, amcanın varlığı aileden aileye farklılık gösterir ama dayıya göre hani dedik ya, bir tık daha fazla bir sorumluluğu vardır. O sorumluluğa baktığımız zaman biz mesela ziyaretlerde bunu çok görüyoruz. Bir problem olduğunda amca gelir ve o problemi çözer. Ama o ziyaretlere eğer evin hanımefendileri engel olurlarsa, o ziyaretlere karşı çıkarlarsa, ziyaret sahiplerine ambargolar uygularlarsa problem katmerli olarak, katlamalı olarak döner. Yine kendi ayağınıza dolanır. Bu anlamda ambargo başlatıcıları olarak yenge hanımlardan özür diliyorum. Affımı istirham ediyorum. Ama genelde de bizim toplumumuzda ambargoları beyler değil bayanlar başlattığı için gelin hanımefendilerin bu tepki ve ambargolarından dolayı amcalık müessesesinin geleneksel hayatımızdaki önemini kaybettiğini görüyorum. Biraz daha yeğenleri adına, çocukları adına, eşleri adına aile birliğini biraz daha fazla korumak, kollamak adına daha sabırlı olmaları, daha empatik davranmaları, daha şefkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Amca aslında ailenin aile kurumu gibi bir müessesedir aziz dostlarım. Bunun için de içeride bir değerler manzumesinin olması lazım. Mesela bize çocukluğumuzdan beri hep anlatılan bir vaka vardır. Halil İbrahim bereketi versin Allah. Nedir bu? İki tane malumunuz kardeş Halil ve İbrahim. Halil bekar, İbrahim evli. Ondan sonra ya da tam tersi olabilir. O önemli değil. Buğdayı hasat ediyorlar. Mahsulde sabahleyin buluşmak üzere ayrılıyorlar. Sabah ölçeklendirip dağıtacaklar birbirlerine eşit miktarda. Ondan sonra sabahleyin, ama bu arada harmanda da ikiye ayırıyorlar böyle. Sabahleyin oluyor, bir bakıyorlar ki o koyduklarından çok daha fazla bir buğday var ortada. Şaşırıyorlar ne olduğunu. Olan olay şu. Bekar olan Halil gece geliyor. Allah'ım diyor, İbrahim abim evli. Onun çoluğu çocuğu var. Ben bekarım zaten. Ne yapacağım bu kadar şeyi? O kendi payına düşen yarısının da yarısını tekrar abisinin tarafına. Sabaha karşı abisi geliyor, İbrahim. Allah'ım diyor, Halil bekar. Ben çola çocuğa karıştım, evimi düzdüm. Benim çok fazla bir ihtiyacım yok. O daha bekar evlenecek. O kendine boşaltılan kısmın daha fazlasını öbür tarafa boşaltıyor. Tam da görmüyorlar hani ne olduğunu. İşte Allah bu fedakarlığa, bu düşünceye, bu hassasiyete, bu saygıya, bu inceliğe, bu kibarlığa, bu nezakete Halil İbrahim bereketi veriyor. Sofraların taşması da bundan dolayı oluyor. Dolayısıyla bu tür öyküler aslında çocuklarımızın gözü üzerinden ya da çocuklarımızın gözünden aile yapısının korunmasıyla, aile üyelerinin daha değerli hissettirilmesiyle alakalı menkıbelerdir, boş yere değildir. Amcaya baktığımızda biz biraz daha onun sevgi ve saygı abidesi olduğunu görürüz. Ama bunu babamız amcamızı saymamışsa, sevmemişse, tanımamışsa, hal ve hareketleri bize örnek olmamışsa yapacak pek bir şey kalmamış demektir. Tatlı sert, hem hoş gören, hem ailenin ağır abisi rolünde tam bir terbiyeci ve kollayıcı, gözeticidir amca. Şimdi bakmayın böyle can dostlarım, yeğenler amcalarını vurdu, amcalar yeğenlerini kesti haberlerine. Aslında en fazla hürmet edip koruyup kollamamız gereken işlerden, bağlardan bir tanesidir amcalık müessesesi. Babanın yadigarıdır. Babanın vefatından sonra da ziyaretin kesilmemesi gereken şeylerden bir tanesidir. Eskiden böyle çocuk askere gittiğinde amca bakardı aileye, baba yerine. Şimdi askerliğin bile bedelisi çıkınca, bedelli hayatla, böyle bedeli ödenmiş hayat ya da bedeli hayatla değil, parayla ödenen hayatla, bedeli hayatla ödenen hayat çok farklı oluyor. O da bir mana oluşturmuyor, duygu oluşturmuyor. Keşke gerçekten bedeli parayla değil, hayatla öğrenen, hayatla karşılık bulan bir hayatımız olmuş olsa diye düşünüyorum. Bu anlamda rol modeli demiştik aziz dostlarım. Bununla bitireyim. Biraz da gerçekten rol modelidir. Geçen bir ailede, aile terapisinde çok da ulema bir amca yeğenine böyle soruyor. Yeğenim diyor, niye ayrı oldunuz böyle ayrı gayrı? Semtimize hiç uğramaz oldunuz. Bir de küsmüşsün diyor sen böyle amcana. Nasıl olacak bu böyle? Niye böyle yapıyorsun? deyince yaramaz diyen parlamış hemen. Senden öğrendik amca demiş küsmeyi. Şimdi bu tür bir ailede yapacak bir şey yok hakikaten. O solcu örtün cenazenin üstünü. Bu anlamda özellikle anne babaların el ele vererek ailede bugüne kadar anlattığımız akrabalık hukuku ve ilişkisi içerisinde kimin hukukunu ne düzeyde koruyacaklarını, kimi hangi sıklıkla ve ne şekliyle aileye davet edeceklerini, kime bir güzellik yapacaklarını hep birlikte oluşturmaları lazım. Aile bu güzellikleri yapa yapa çocuklarına daha farklı ve daha özel güzellikler yaşatacak. Aile o güzellikleri yaşadıkça çocukların hayatı daha da güzel olacak. Bu anlamda bir istirhamımla bitireyim aziz dostlarım. Ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın. Allah'ın sünnetullah'ta, adetullah'ta korunmasını, gözetilmesini emrettiği, murad ettiği aile hukukuyla alakalı bunu gözetmek, yaşatmak, desteklemek, yüreklendirmekle alakalı, kuvvetlendirmekle alakalı sizden istirhamım. Sadece ve sadece bugünlük, bu haftalık, bu aylık, bu yıllık bile olsa geçerli olur. 2019 boyunca bir uygulama yapalım. Ambargoları kaldıralım. Küslükleri bitirelim. Gelmemeleri, gitmemeleri, tavır koymaları, hat bildirmeleri bitirelim. Buna çocuğumuzun da ihtiyacı var. Eşimizin de ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Aile içerisinde Allah'ın kurduğu bu müesseseyi, Allah'ın kurduğu şekliyle çalıştırdığımızda bize olan ihsanın, İzzetin, ikramın, nasibin, lütfun da artacağını düşünerek inşallah nasıl doğayı Allah'ın kurduğu gibi yaşatmak istiyorsak, canlıları soyu tükenmesini, nesli tükenmesini istiyorsak, bitkileri, börtüyü, böceği var olduğu şekliyle var olsun istiyorsak, bununla alakalı çabalar yapılıyorsa, işte geçen bir salep tohumla alakalı onu kopartan, toplayan 60 bin lira ceza aldığı bir haber vardı. Saleptir bu yani. Dondurmanızın içinde olsa da olur, süte karşılayıp öyle içilse de olur, olsa da olur, olmasa da olur. Ama hala, amca, teyze, dayı, baba, anne, babaanne, anneanne, dede, nine böyle değil. Bunlarsız olmuyor, vitaminsiz olmuyor. Çocuklarımızı keşke basında öyle haberler de olsa, işte annesine küstüğü için şöyle ceza verilen, dedesine tavır koyduğu için böyle ceza verilen, tabii ki cezayla bir yere gidilmez ama toplumun manevi kodlarının dejenere olmaması adına da, bir ağırlığının olması adına da bunu bilsin. Geçen Kayseri'de çok sevindiğim bir olay oldu. Ben Türk hukuk sistemine olan güvenini bir şekliyle kaybetmiş bir kardeşinizim. Hukuk ve adaletin çok yara aldığını düşünüyorum en azından Türkiye'de. Ama şöyle bir güzellik oldu. Beyefendinin annesi ölüyor ve eşi cenaze evine gitmiyor. Bundan dolayı ceza aldı. Türk hukuk tarihinde bu bir ilktir. Örneklerinin çoğalmasını diliyorum. Geleneğimiz bunu söyler. İsviçreli bunu anlamaz. Avrupalı bunu anlamaz. Kim kime dumdumadır. Cenazede gidip gözyaşı dökmek gibi de bir hassasiyetleri yoktur. Gidip oraya yardım etmek gibi hassasiyetleri yoktur. Defin mecburiyeti gibi hassasiyetleri yoktur. Değeri olmayan bir şeyden değer alıp onu baş tacı yapmanın alemi de yoktur. Bu anlamda İnşallah kadim değerlerimizin yaşadığı ve yaşatıldığı bir Türkiye'de yaşamak bizlere de nasip olur. Bu dua ve temenniyle bu haftalık da bu kadar diyorum. Gelecek hafta bir başka aile üyemizi, daha iyi bir aile olmak adına, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya olmak adına size anlatmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.